Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 7 Nisan 2023 günlerden Cuma. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Oldukça yüklü bir gündemi vardı bu haftanın. Haftanın son günü de bundan azade değil. Orta Doğu'dan, Çin'den, Çin son dönemde diplomasisiyle öne çıkmıştı. Hem Fransa ve Avrupa Birliği liderlikleri Pekin'i ziyaret etti, hem İran-Suudi Arabistan anlaşmasının mimarı Çin yönetimi. Hem oradan haberler var, hem Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'yi ziyaret ediyor. Ortak basın toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşmesi bekleniyor. Çarpıcı açıklamalar var. Türkiye, Rusya, Suriye, Ukrayna çatışması bağlamında hem Çavuşoğlu'ndan hem Lavrov'dan aktaracağım birazdan sizlere. Ukrayna sahasında karşı saldırı planları tırnak içerisinde, ben pek ikna olmadım ama New York Times'a sızdırıldığı anlaşılıyor. Sağdaki durum çok parlak gözükmüyor. Nereye gideceğini herkes sorguluyor. Rusya'da Belarus'la birlikte birlik devleti toplantısı dün yapılmıştı. Dikkatler bundan sonra ne olacağına çevrilmiş vaziyette. Tabii Amerikan cephesinin dikkatleri de Pekin'deydi. Macron ve Ursula von der Leyen Pekin'i ziyaret etti. Çin dış politikasında pek bir değişiklik elde edebildiklerinin söylenemez. Ben dün aktarmıştım size aslında Çin liderinin açıklamalarını, ama tabii Batı medyası da bunları yazmaya başladı hemen ardından. Bugünün flash haberi Brezilya Cumhurbaşkanı'nın yaklaşan Pekin ziyaretiyle ilgili 11-15 Nisan tarihlerinde, önümüzdeki hafta olacak. Ertelenmişti aslında, daha önce gidecekti. Zatüre gerekçesi ortaya konulmuş. Şimdi Brezilya ve Çin'in Ukrayna çatışması için de bir barış planı hazırladıkları ve sunacakları haberleri geliyor. Bilemiyorum doğru çıkacak mı? Aktaracağım sizlere. Hem de von der Leyen ve Macron'un Pekin macerasını da aktaracağım bugün. Sergey Lavrov'un Ankara temasları var. Doların ya da tekel niteliğini, tek para birimi, rezerv para birimi niteliğini sarsacak gelişmeler var. Amerika'dan Trump'la ilgili haberler var. Bunları da aktaracağım ama bugün dikkatimizi Orta Doğu'ya çevireceğiz. Dün tabii Ramazan bayramı, Pesah, hepsi kutsal bayramlar üst üste gelince Kudüs'te karıştı. Mescid-i Aksa'ya baskını, İsrail güçlerinin Müslüman dünyada büyük tepkiler çekmiş durumda. Hemen ardından Lübnan'dan İsrail'in kuzey bölgesinin hedef alınması, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik hamlelerine yol açtı. Dün akşam saatlerinde savaş mı çıkıyor söylentileri arttı, ama İsrail'de de tabii bir iç sıkıntı da var. Bu koşullarda nasıl olacak? Hem de Orta Doğu'da dönüşen bir resim var. İran ve Suudi Arabistan. Şimdi hem Suriye ayağı, Suudi Arabistan'ın politikalarında değişiklik var, hem de Yemen ayağında değişik bir resim oluşmaya başlamış durumda. Geçtiğimiz hafta CIA direktörü Wall Street Journal'ın kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre Suudi Arabistan'ı ziyaret etti ve Riyad'ın tutumu konusunda şoke olduklarını söyledi. İddiaya göre durum bu. Biz de bugün hem İsrail-Filistin gerilimi yeniden, ama bu gerilimin bu yeni bölgesel denklem içerisinde ne kadar ilerleyebileceği, ne olup ne biteceğine dair konuşacağız. Program konuğum araştırmacı, yazar, Yakın Doğu haber sitesinin kurucusu, yazarı Alptekin Dursunoğlu olacak efendim. Dünyadan başlıkları da tabii aktaracağım girişte. Hemen başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabının linkini paylaşıyorum. @ceydak hesabımdan, Twitter üzerinden. Oradan da eğer varsa Telegram hesabınız, Radyo Sputnik'e kaydolmanız yeterli. Linki de paylaştım sizinle. Canlı dinleyemezseniz, günün ilerleyen saatlerinde dünyada ne olup ne bittiğini öğrenmek istiyorsanız yine dinleyebilirsiniz. Kayıtları arkadaşlarım yüklüyor diyelim, başlayalım eksene.
Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, Ukrayna çatışmasında Bahmut Artemovsk bölgesine herkes odaklanmış durumda. Avlu avlu, bina bina devam ediyor. Dün merkezden görüntüler Telegram kanallarına yansıdı. Rusya Federasyonu ve müttefik güçlerin artık Bahmut'un merkezine ulaştıkları, Ukrayna güçlerinin ama geri çekilmedikleri, batı bölgelerine çekildikleri ama hani bir terk ediş durumunda olmadıkları bildiriliyor. Dün ayrıca Donetsk NATO silahlarıyla vurulduğu, hatta bir kısım 155 milimetrelik bu NATO obüsleriyle vurmuşlar ve 4 ölü var, yaralılar var. Donetsk'teki siviller 8 yıldır bu iç savaşta hakikaten çok sayıda can kaybı olmuştu. Pek çok bölgede bu NATO silahları sivillerin canını almış gelen haberlere göre. Britanya birlikleri bu arada yaklaşık 10 bin Ukrayna askerini eğitimden geçirmişler. 20 bin daha eğitimden geçirecekler. Karşı saldırı, Ukrayna'nın karşı saldırısı. Ben aktarıyorum size. Tabii ki askeri kanallarda bunlar tartışılıyor. Ne kadar gerçekleşecek, gerçekleşmeyecek kimse de bilemiyor. Kış savaşı denildi, kış geçti. Şimdi Ukrayna'nın bahar saldırısı deniliyor. Tabii ki NATO mühimmatları, tanklar ulaşmaya da başladığı haberleri vardı. Bir takım hazırlıklar yapıldığı söyleniyor. Hatta Telegram kanallarında nereden girilecek, çıkılacak bunlar da yer almıştı. Şimdi artık bu yasaklanmış. Yani ne kadar doğru olduğu da tartışmalı. Belki de sızdırılıyordur elbette. Ama karşı saldırı için temel koşullar tabii silah ve teçhizatın ulaşması olarak konulmuştu. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Alexey Danilov açıklama yapmış. Ve demiş ki çatışmanın diplomatik yollardan çözülmesi Zelenski'yi siyasete öldürür. Yani artık hani barışçı müzakere falan çağrıları yapıldığında herhalde bu açıklama dikkate alınır. Barışçı çözüm Zelenski'nin işine gelmiyor. Siyaseten öldürür. Ama tabii o zaman bunun karşılığı savaşı kazanmak. Onda da sıkıntılar. Ben aktarıyorum size. Özellikle Batı'da bu çatışma bir mühimmat sorunu ortaya çıkarttı. Savunma sanayi tabii hızla çarkları dönmeye başladı. Nereye varacak birlikte göreceğiz. Bir takım belgeler Twitter ve Telegram'a sızmış. 1 Mart tarihli belgeler. Bu arada belgelerde ki Ursula von der Leyen 104 bin can kaybı demişti ta Aralık ayında. 71 bin 500 Ukrayna askeri çatışmalarda öldürüldü. Rusya kayıplarının 4 kat fazlası diye geçiyor. Amerikan belgeleri bunlar. İhtiyaç duyulan mühimmatlar filan. Ayrıca karşı saldırı, gizli saldırı planları deniliyor. New York Times da yer vermiş buna ve Pentagon'un bu planları internetten kaldırtmaya çalıştığını söylemiş. Gerçekten zorlu bir durum. Belki de bilerek sızdırıldı. Onu da kestirmek çok zor. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yani hani çünkü Rusya'nın da planlamacıların eline geçerse şöyle sanki onlar hiç bunlar üzerinde durmuyorlarmış gibi değişik bir sunum. Bana açıkçası phishing diyorlar İngilizce'de böyle bir izlenim uyandırdı ama ne kadar doğru değerlendi. Spekülasyon yapıyorum sonuç itibariyle. New York Times'a da Telegram, Twitter kanallarından sonra böyle yansımış durumda. Belarus Polonya'dan bir saldırı bekliyor. Ukrayna'nın savaşı kazanamayacağı ve çatışmanın Doğu Avrupa'ya yayılacağı beklentileri var. Maalesef var. Umarım böyle bir şey olmaz. Sınırda füze tatbikatı gerçekleştirdiler. Yine Ukraynalı sabotajcıların Bryansk bölgesi sınır, Rusya tarafında sınırın girişimleri önlenmiş. Sağdan gelenler bunlar. Dün Birlik Devleti toplantısı, yüksek konsey toplantısı Vladimir Putin ve Lukashenko arasında Kremlin'de yapıldı. Lukashenko özellikle askeri sanayi kompleksi ve savunma konularında mutabakata vardıklarını söyledi. Britanya'nın seyreltilmiş uranyumlu mermileri Ukrayna sahasında kullanması çevre ve insan sağlığını çok da dert edinmeyerek Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah birlik devleti olarak ki böyle bir çağrısı vardı Belarus liderliğinin, bu kararına yol açmıştı. Çatışmanın tırnak içerisinde nükleerleştirilmesi deniliyor buna. Bu konularda görüşülmüş ama nükleer silah konuşlandırma özel olarak ele alınmamış Kremlin açıklamasına göre. Putin Birlik Devleti'nin güvenlik konseptini hazırlayacağız diye bir vurgu yapmış durumda. Bu hani nükleer meselede özel bir şey gerektiriyor mu güvenlik konseptini yenilemek diye sorulabilir. PESCO böyle bir şeye gerek yok, böyle bir değişiklik gerektirmiyor diye yanıt vermiş durumda. Tabii herkesin, tabii bu arada Macron'da birazdan aktaracağım, Pekin'de yabancı ülkelerin topraklarında nükleer silahlar bulunmamalı diye bir açıklama yapmıştı. Bütün herkesin gözü Amerika'ya çevrildi çünkü Amerika'nın Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'da 5 ülkede nükleer silahları konuşlu bulunuyor. Dolayısıyla Macron acaba çağrıyı Amerika'ya mı yaptı diye sormak gerekiyor. Böyle bir çerçeve var savaş alanından ve bir not daha belki. François Hollande, Fransa'nın eski cumhurbaşkanı, Vauban ve Lexus, dün aktarmıştım sizi, kendisini pusuya da düşürmüşler. Biz Ukrayna'yı güçlendirmek için BM'de karar çıkarttık demiş. Oyun oynuyorlar yani. Birleşmiş Milletler, uluslararası hukuk, sözüm ona, barış için çalışması lazım ama Hollanda bakılırsa savaşa hazırlık için tasarı çıkartılmış. Uluslararası hukukun aslında Batı tarafından getirildiği halin çok trajik bir özeti. Ben bakmayın artık bu çatışmayı izlerken biraz dalga geçmeye başladım. Elimde değil açıkçası. Gerçekten gelen haberler sinik yönteme bizi sevk ediyor. Hakikaten tuhaf. Velhasıl açıkça diyor ki işte herkes Putin'in 2014 darbesi sonrası oluşan ortamı kastediyor. Zamanı oynadığını düşünüyordu. Hayır, biz Ukrayna'yı güçlendirmek için zamanı oynuyorduk demiş. Evet, ama Batı'da hipersonik sistemler yok. Rusya'da var. Kim zamanında nasıl oynamış, orası biraz tartışmalı. Bir de tabii olaylara böyle mi bakmalı? Çünkü nükleer, şimdi Irak ve Suriye, zavallı Irak, Suriye, onlara saldırmak ya da Afganistan'a saldırmak kolay. Rejim değişikliği, şu bu çeşitli gerekçelerle. Ama nükleer silahlı bir güce açıktan savaş açmak için kendi soydaşlarının yaşadığı bir coğrafyayı kullanıyorsanız, o zaman biraz dikkat etmekte fayda var tabii ki. Evet, velhasıl başka şeyler de anlatıyor. Poroshenko'nun 2014 darbesinde rol oynadığını soruyor Vauban Lexus. O da onaylıyor bu durumu. Zaten aslında Ukrayna çatışmasının temellerini bilenler açısından çok yeni bir şey söylemiyor. Hepimiz bunları bizzat Victoria Nuland'ın ağzından, zaten darbeyi sızdırılan telefon kaydından dinlemiştik. Şimdi Ukrayna'nın, şimdi geçtiğimiz hafta Finlandiya 31. üye oldu. İsveç bekliyor hala. En son bir de bir terör şüphelisi, Türkiye'nin talep ettiği şüpheliyi mahkeme vermeyi reddetti. Vatandaşlık almış İsveç yasalarına göre. Zorlu bir durum doğrusu ama İsveç'in acaba Litvanya Vilnius'taki NATO zirvesi Temmuz'da yapılacak üyeliği onaylanacak mı? 10 puanlık uzman sorusu herkes için. 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarına tabii bakmak gerekecek bu çerçevede. Financial Times, Amerika'nın bir Ukrayna'nın NATO üyeliği, herkes ya işte herkesi alıyoruz Ukrayna falan, hani Ukrayna çatışma sahası bu arada ve gerçekten küresel savaş potansiyeli barındırıyor ama zorluyor Batı medyası. Gerçekten çok savaşlar. Geçmişte de gördük. Irak'ı bombalayın, Libya'yı bombalayın, Yugoslavya'yı bombalayın, bombalayın, bombalayın, bombalayın. Batı medyasının temel karakteri bu. Kendi stratejik çıkarları ve tabii insanlığın hayrı için bombalamak. Burada da aynı şey. Ukrayna'yı NATO üyesi neden yapmıyoruz soruları o kadar çok artıyor ki hemen Amerikalı kaynaklar fısıldıyorlar. Yani şimdi yol haritasına biz karşıyız, ülkelerin içerisinde itiraz edenler var filan. Böyle bir sancının ifadesi, bir haber olarak Financial Times okunabilir efendim. Bu arada Hulusi Akar'da Pentagon şefi, Amerikan Savunma Bakanı Lloyd Austin'le telefon görüşmesi yapmış. İkili bölgesel savunma güvenlik konularını ele almışlar. F-16 tedarik ve modernizasyon projesinin hızla olumlu sonuçlanması, artık Finlandiya'ya onay verdi, Türkiye biraz daha herhalde kongre falan bilemiyoruz. Karadeniz tahıl girişimi, bakın Ukrayna tahılı dediğimiz Amerikan tahılı dememiş tabii ki Hulusi Akar, ben diyorum. Hani bunu uzatmak lazım birazcık, siz de yani yumuşayın filan. Arabuluculuk. Akar, Finlandiya ne güzel, çok memnunuz üye olduğundan demiş Hulusi Akar. Deprem yardımları filan. NATO'nun açık kapı politikasını Türkiye her zaman memnuniyetle karşıladı vurgusu yapmış burada. İsveç'in de taahhütlerini yerine getirmesini umut ediyoruz demiş. Tabii Türk dış politikasında bu çerçevede bir başka dikkat çekici gelişme bugün. Dün akşam geldi iftarda Çavuşoğlu'yla birlikte bir araya geldi Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı. Bir saate aşkın bugün toplantı yapıldı ve ardından da basın toplantısı. Çavuşoğlu genel olarak tabii deprem desteğine teşekkür etmiş. Savaşın bir an önce Ukrayna'da bitmesini istedikleri, tahıl koridoru anlaşmasının devamına önem verdikleri. Bu çerçevede BM'nin Rusya ile anlaşması var ama yani anlaşmanın koşulları yerine getirilmiyor. Yani tahıla ambargo koymuyoruz diyorlar ama sigortalama işi, gemileri sigortalaması, limanlara girmesi olmayınca anlaşma pratikte işlemiyor. Dolayısıyla bunu çözmek gerekiyor. Suriye konusunda ben bugün ayrıca kendi makalemde Bir Gün Gazetesi'nde de yazmıştım. Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısı. Bunun değerlendirildiği, ne zaman olacağını da değerlendirdikleri. Ama her konu bir toplantıda çözülmez, farkındayız, gerçekçiyiz. Somut bir şey çıkmış gözükmüyor. Diyalog şeffaf biçimde, Ankara'nın tek söylemi o zaten, şeffaf o kadar. Efendim, Libya'nın güvenlik ihtiyacı var diyor Çavuşoğlu. Güney Kafkasya konuşulmuş, kalıcı barış anlaşması, Rusya'dan daha fazla turist beklediklerini dile getirmiş. Akkuyu Nükleer Santrali 27 Nisan'da nükleer yakıt getirilecek, açılış diyelim bu bağlamda. Bu kaçıncı unuttum ama. Afganistan, Kıbrıs vesaire. Tabii daha çok burada tahıl konusunda Türkiye Rusya'yı mı destekliyor diye sormuşlar, sıkıştırmışlar Çavuşoğlu'nu. O da demiş ki hayır, biz Rusya'yı desteklediğimizden değil. Biz zaten Rusya'nın tahıl ve gübre ithal ediyoruz. Yani bizim bir derdimiz yok. BM yaptırımı da yok bu konuda. Bu Amerika'nın yaptırımı, Batı'nın yaptırımı, uluslararası hukuka mal olmuş bir yaptırım yok demiş haklı olarak. Ama tabii ki ihracatın devam etmesi için mutabakatlar yerine getirilmeli demiş adamcağız. Gerçekten doğru söylüyor. Yani Ziraat Bankası Swiss sistemine dahil edilemiyor Rusya'ya ödemeler yapılacak. O zaman tabii Türk hükümeti, görüyorsunuz emperyalizm böyle işliyor. Sizin mali sisteminizi öyle bir yakalıyor ki egemen ve bağımsız politika izlemek isteseniz bile izleyemiyorsunuz. Çünkü Amerikan mali sistemine göbekten bağımlısınız. En basit örneği bu olarak verilebilir. Sergey Lavrov da tabii ki açıklamalar yapmış ve kara gün dostu tabirini hatırlatmış. Bizde de vardır demiş deprem yardımları. Antalya Diplomasi Forumu tabii Mart'ta yapılamadı deprem nedeniyle. İlişkilerde verimli olmamız samimi diyaloğa dayanıyor demiş. Lokomotif proje diye nitelendirmiş Akkuyu'yu. Tabii Putin'in Türkiye'ye gelip gelmeyeceği tartışmaları vardı. Onunla ilgili bir çerçeve, bir şey görmedim. Tabii Erdoğan'la görüşmesi var, ne olur bilmiyorum ama. Onun dışında doğal gaz dağıtım merkezi kararının aslında ne kadar isabetli olduğunu da gösteriyor diyor. Sergey Lavrov açıkça kolektif Batı hedefini Rusya'yı yenmek olarak zaten koydu. Bağımsız ve egemen politika yürüten ülkelere karşı faaliyette bulunuyorlar. Rusya'yı yendikten sonra sıra Çin'e gelecek. Söylüyorlar bu arada bunu. Doğru diyor yani Lavrov. Kendi ulusal çıkarlarını koruyan her ülkeyi sindirmeye çalışıyorlar. Amerikan çıkarlarına tabi olmalarını istiyorlar demiş. Tahıl anlaşmasında uygulanmadığını dile getirmiş. Tabii sorularda pek çok şey sorulmuş. Özellikle tahıl meselesi. Yani biz hani elimizden geleni yaptık. Mutabakata ulaştık ama meseleyi çözme gayreti gözükmüyor. Son olarak 60 gün sadece uzattık. Bundan sonrasına bakacağız demiş Sergey Lavrov. Göreceğiz nasıl çözülecek bu işler. Tabii burada François'a tekrar hatırlatmama da gerek yok. François Hollande'ın ağzından videosunda izledik. Minsk anlaşmasını oyalama için yaptıklarını. Rusya'nın bütün tezlerini doğruluyor tabii batılı liderler bu çerçevede. Zelenski'nin Nazi rejiminin yansıtmaya çalıştığı gibi dünyanın en demokratik devletine saldırı gibi bir durum yok diyor Sergey Lavrov. Bu demokratik denilen devlet ne yaptı bakın? Rusya'yı yasakladı. Kitaplar yasaklanıyor, sanatçılar konser veremiyor. Odessa 2. Ekaterina tarafından kurulan bir şehir ama heykellerini kaldırıyorlar Rus mirasını silmek için. Bunları söylemiş. Suriye'de de çok fazla bir şey söylememiş. Her dört taraf için uygun tarih belirleyeceğiz demiş açıkçası. Şimdi tabii görüşmesi var. Ama belki en çarpıcı basın toplantısı sırasında Sergey Lavrov'a bir Rus gazeteci Türkiye seçimlerine Rusya'nın müdahalesi. Bunu sormuş. Herhalde şöyle mi düşünüyor? Putin Türkiye'ye gelirse Rusya, Türk seçmenleri bakacak. Aa, Putin gelmiş. Hemen ben iktidar partisine oyumu vereyim mi diyecek diye düşünüyor. Tam şey yapmakta zorlanıyorum. Daha çok yani hiç ben şöyle şeyler görmedim. O Suudi Arabistan Merkez Bankası'na 10 milyar dolar para yatırmış Suudi Arabistan Türkiye seçimlerini etkilemeye mi çalışıyor diye bir soru sorulmuyor tabii ki. Velhasıl Sergey Lavrov'a bu soru sorulmuş. Rus gazeteci sormuş bu soruyu. O da demiş ki beni kimseyle karıştırmadınız değil mi? Sizi Amerikan temsilcileriyle basın toplantısına davet ediyorum. Rusya hiçbir zaman kimsenin iç işlerine karışmaz demiş. Çavuşoğlu da soruyu garipsediğini belirtmiş. Lavrov'a cevabı için teşekkür ediyorum. Rusya'dan böyle bir girişim görmedik zaten demiş. Tabii kimi yorumlar aslında girişim görmek istendiğini de söylüyor ama en azından aktarabileceğim bunlar. Bugün Erdoğan'la da bir görüşmesi var. Henüz ben yayına girerken görmemiştim. Şimdi Ukrayna çatışması bağlamında dün aktarmıştım size Emmanuel Macron ve Ursula von der Leyen de eklemlendi kendisine. Pekin'e gittiler ve Çin liderliğinin tavrında hiçbir değişiklik olmadı. Sadece Fransız diplomatik kaynakları işte Zelenski ile de kendi zamanlamasıyla görüşebilir, çok şahane falan gibi açıklamalar yaptılar ama açıkçası ben hiçbir soğuk bir şey görmedim. Asıl Brezilya lideri Lula da Silva'yı bekliyor Pekin, anlaşılan o ki bugün Brezilya medyasına yansıyor. 11-15 Nisan tarihlerinde Brezilya Cumhurbaşkanı Çin'i ziyaret edecek ve iddiaya göre Xi Jinping'le Ukrayna çatışması için bir barış planı sunacaklar. Bu enteresan. Brezilya ve Çin BRICS içerisindeki iki ülke ağırlıklarını koyacaklar. Tabii Amerika hayır derse zaten işlemesi kolay değil. Macron tabii Fransa'da emeklilik reformuna büyük bir isyan halindeyken Pekin'e gitti. Dün de isyan büyüktü. En az 111 gözaltı, hatta Macron'un 2017 seçimlerinden sonra kutlama yaptığı kafeyi de yakmışlar. Yakmaya çalışmış göstericiler anladığım kadarıyla. Milyonlarca insan ayakta Fransa'da. Macron Pekin deneyiminden geçti diyebiliriz. Çin devlet dışişlerinin internet sitesinde Xi'nin verdiği mesajlar daha sonra yer aldı. Çok net. Macron böyle Rusya'nın aklını başına toplamasını sağlayayım falan gibi cümleler kurmuş olabilir. Ama Çin barış görüşmeleri için koşulların yaratılması, tüm tarafların meşru güvenlik çıkarlarına dikkat edilmesi, barışçı müzakereleri ve siyasi çözüm içinin hep teşvik ettiği, krizden çıkmanın mucizevi yolu olmadığı, karşılıklı güven vurguları, bunlar Çin'in her zamanki tutumu. Dolayısıyla Fransız kaynaklar her ne dedilerse desinler, bu tutum değişmiş değil. Ursula von der Leyen de bu arada aynı şekilde Zelenski ile görüşme sözü verdi. Ben gittim, verdi sözü, bakın gibi açıklamalar yapmış ama bir yandan da AB Komisyonu Başkanı kendini tutamayıp Tayvan meselesine çok tehlikeli sulara girmiş doğrusu. Tayvan Boğazı'nda istikrar önemli, öncelik. Hiç kimse statikoyu tek taraflı değiştirmeli falan demiş. Tabii ki derhal Xi Jinping bu konuda böyle imkansız hayaller peşinde koşulmasın. Böyle yapan Çin'in taviz ve ödün vermesini isteyenler kendi ayağına kurşun sıkıyor vurgusu yapmışlar. Bu arada Macron galiba Xi Jinping'in iki katı konuşmuş. Çok gevezeliği tutmuş anladığım kadarıyla. Böyle eleştiriler görüyorum. Asıl tabii sosyal medyada masa konuşuldu. Malum geçen sene Rusya, Batı'ya, ABD'ye ve NATO'ya iki anlaşma taslağı sunup da reddedildiği zaman o süreçte Şubat'ta Scholz gitmişti, Macron gitmişti. Uzun bir masaya oturmuşlardı iki uca. Nasıl diyalog kurdular diye herkes sorular sormuştu. Çinliler ise ortasında Avrupa bahçecisi, bahçıvanı Borrell'ın hakikaten herkesin ırkçı ve sömürgeci nitelendirdi. Avrupa bahçe, her yer jungle diye. O çiçekleri koymuşlar. Yuvarlak, kocaman bir masa. Dolayısıyla Kremlin'deki ağırlanışla Pekin'deki ağırlanışı herkes Çin modeliyle AB'ye bahçe dersi yorumu, bence de tutarlı bir yorum. Dolayısıyla enteresan bir diplomatik görünüm çıkmış ortaya. Bugün Kremlin'den açıklama var. Dmitri Peskov'a sormuşlar, ne diyorsunuz Pekin'deki görüşmelere? Çok önemli demiş Kremlin sözcüsü. Elbette takip ettik tüm haberleri. Çin'in egemen tutuma sahip olduğu, çok ciddi ve büyük bir ülke olduğunu biliyoruz. Dış baskı adına altında tutumunu zaten değiştirmez. İkili ilişkilerle birbirine bağlı Çin ve Rusya, zengin bir ilişki yelpazesi var vurgusu yapmış. Amerikan Dışişleri'nin basın servisinin başındaki Vedant Patel ise biraz bu Pekin'deki olaylardan hoşlanmadıklarını dile getirmiş. ABD ve Fransa zaten Biden'la görüşmüştü Macron Pekin'e gitmeden önce diye anımsatmış. ABD ve Fransa Çin'in kurallara dayalı, bakın BM'ye anmaktan kaçınıyorlar zaten. BM adına bir şey bırakmadılar, BM sistemi adına, ama Çin'in kurallara dayalı uluslararası düzene karşı oluşturduğu zorluklarla ilgili endişeleri paylaşıyor. Yani Fransızlar bir diplomasi yürütüyorlarsa da Fransızlara kurşun sıkmak gibi bir şey bu. Tabii bu kurşunlar Amerika tarafından sıkılıyor zaten. Şimdi Tayvan lideri Tsai Ing-wen'i aktarmıştım ben size. Kevin McCarthy ile Kaliforniya'da görüştü diye. Bu vesileyle Çin uçak gemisi hemen güney hattına konuşlandırmış. Amerikan uçak gemileri de bölgeye gitmiş durumda. Çin'den çok sert açıklama var. Kırmızı çizgimizi aşmayın diye. Tayvan ile daha da vurgu var Çin dışişlerinden. Tayvan ile her türlü resmi alışverişi Amerika derhal durdurmalı. İfadeler bu şekilde efendim. Evet, şimdi... Bu arada Meksika lideri Obrador, Amerikalı bir heyet gidip alenen Meksika'yı işgal ederiz. Bu fentanili siz üretiyorsunuz, bize getiriyorsunuz demişti. Obrador da Xi Jinping'e mektup yazmıştı Asya'dan gelmesi hikayesiyle ilgili. Yani öyle iddialar var bu arada. Çin'den bunlara yanıt gelmiş, bu Amerikan yapımı bir problem diye. Kesinlikle Çin ve Meksika'dan böyle bir akış söz konusu değil diyorlar. Böyle bir karşı argüman. Yani tabii çok uluslu bir sorunla karşı karşıyayız. Amerikan sistemi de hakikaten Ozark'ı izlemek, kendi Amerikan yapımı Ozark'ı diziyi izlemek bile gerçekten insana bir fikir verebiliyor. Bazen turnayı gözünden vuruyor Hollywoodçular. Efendim, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh demiş ki Rusya'ya yaptırımları ve tecriti desteklemiyoruz. Tecrit olmasını biz uluslararası işbirliğinin sorumlu üyeleriyiz demiş. Singapur'la Rus dizel ithalatı Singapur'a bir yılın rekor seviyesine ulaşmış. Çin ve Malezya Amerikan dolarına bağımlılığı azaltmak için Asya para fonu kurmaya hazırlanıyor gibi haberler var. Hindistan da bu arada Malezya ile ticaretinde Hint rupisi üzerinden bir anlaşma sağlamış vaziyette. Böyle bir ekonomik çerçeve var. Amerika'da Trump'ın porno yıldızına 2016'da ödediği sus payı tırnak içerisinde üzerinden bu konularla meşgul oluyorlar. Tabii Stormy Daniels bir Britanya İngiliz yayıncı Piers Morgan'a konuşmuş. Kral tahttan indirildi, işte sorumlu tutuluyor falan demiş ama kendisinin 2018'de hiçbir ilişki olmadığını söyleyen mektubu da var. Belki de o zaman korkmuştur, bilmiyorum. İşte Trump hakkında dava açılıyor 2024 seçimlerine, yargı müdahalesi olarak herkes görüyor çok açık bir biçimde. Aksi bir durum vallahi pek yok. Amerika'da bir de Afganistan Kongre'de Afganistan raporları sunuldu. Tabii Biden başa geldikten sonra çekilme olmuştu. Çok uzun vadeli bir hikaye. 20 yıldır işgal vardı zaten Afganistan'da. Tabii feci bir tahliye oldu. Bunu sorguluyor Amerikan kamuoyu. John Kirby, stratejik iletişim danışmanı da biz yapmadık, Trump yüzünden oldu diye yanıt vermiş. Efendim, Trump'ın çekilme asker sayısını azalttığı gerekçesiyle olmuş. O zaman siz yani 8 ay boyunca arttırsaydınız sanki, arttırmadılar mı daha önce? Obama döneminde de arttırmışlardı. Biraz tuhaf ama klasik Amerikan işi, yaparken fazla bir şey kurcalamayıp yaptıktan sonra ders çıkartıp günah çıkartma hikayeleri. Küresel gücü zayıflamadı, böyle çekilmiş olabiliriz Afganistan'dan ama yani lütfen falan tarzında açıklamalar. Tabii rapor tartışılıyor. Asıl Amerika'nın dikkati İran ve Suudi Arabistan'da, öyle anlaşılıyor. Birazdan bağlayacak arkadaşlarım. Alptekin Dursunoğlu, ama CIA direktörü gizlice haber vermeden Suudi Arabistan'a gitmiş. William Burns Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar söylüyor ve Suudi yönetiminin Batı yaptırımlarının etkisi altındaki İran ile ve Suriye ile ilişkileri yeniden düzeltmesi karşısında şoke olduğunu söylemiş. Wall Street Journal böyle yazıyor. Hatta El Arabiya TV de aslında bu hafta ziyareti doğrulayan bir haber. Krallık yetkilileriyle kiminle görüştüğü pek belli değil aslında. Muhammed Bin Salman'la mı görüştü tam bilemiyorum ama nihayetinde istihbarat ve terörle mücadelede işbirliğini andığı anlaşılıyor. Ben size dün genişçe aktarmıştım. Pekin'de dün sadece Macron, Ursula von der Leyen yoktu. İran, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları, büyükelçiliklerin açılması, konsoloslukların açılması, vize kolaylığı ve ekonomik işbirliğini geliştirecek adımları açıkça içeren bir bildiriye imza atmışlardı. Hatta bunun dışında tabii Yemen meselesi ile ilgili yine Suudi Arabistan'ın Umman'la birlikte adım attığı haberleri var bugün. Hakikaten bir etkisi oluyor Çin diplomasisinin, öyle gözüküyor. Şimdi hemen bütün bunlar olurken dün İsrail'in Gazze ve Lübnan'ı vurduğunu, İsrail içerisinde karışıklıklar varken acaba yeni bir savaş mı çıktı diye hep herkesi heyecanlandırdığı bir durum var. Telefon hattımızın diğer ucunda Alptekin Dursunoğlu arkadaşlarım haberdar ettiler. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun konuk ettiğiniz için.
Ben teşekkür ederim. Şimdi hakikaten Orta Doğu'da dikkat çekici bir resim var. Hemen sıcak olanından başlayalım. Ben aktarmaya çalışıyorum aslında bu cenahtaki hareketliliği ama hem haftalardır aslında Ocak ayından beri Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformu, İsrail içerisinde laik ve daha dindar muhafazakar kanadın kapışması, bunların sonuçlarını dünya kamuoyu tartıştı, sonra geri almak durumunda kaldı. Fakat ardından tabii Ramazan Bayramı, Pesah hepsi üst üste geldi ve Mescid-i Aksa temelli bir kriz başladı. Dün de hem Gazze'ye, hatta medyada, Batı medyasında İsrail'in Gazze'yi yeniden işgale girişeceği yolunda bir takım iddialar da ortaya atıldı. Şimdi tabii Lübnan kuzeyinden bir takım roketler atıldığı söyleniyor. Hakikaten karışık bir resim var. Dün herkes çok heyecanlandı. Çünkü İsrail ordu kaynaklarına dayandırarak saldırı başlatıldığı haberleri gelmişti. Pek öyle olmamış gibi gözüküyor. Nedir? Neden şimdi birdenbire böyle bir şey görüyoruz? Orta Doğu'daki bu fay hatlarının hakikaten yerinden oynadığı artık net olarak belki söylenebilir. Nereden çıktı bu işler?
Şimdi gayet güzel özetlediniz. Ben oradan alarak devam edeyim. Yani Netanyahu, hatta iç savaştan söz edilen bu İsrail'in iç kamuoyunu konsolide edebilmek için, bir araya getirebilmek için, bu çatışmayı, bu ikiye bölünmüşlüğü ortadan kaldırabilmek için bir dış düşman anlatısına ihtiyacı vardı. Bir kışkırtmaya, bir provokasyona ihtiyacı vardı. Geçtiğimiz haftadan beri bunu yapmaya çalıştı. Bunun da en kolay yolu, her zaman İsraillerin her zaman yaptığı, başvurduğu şey Filistinliler üzerinden yapmaktır. Çünkü en zayıf halka onlardır. Buradan bütün hassasiyetleri kışkırtmak için Mescid-i Aksa seçildi. Şimdi Mescid-i Aksa'da olan biten şuydu. Bunu bilmeyen dinleyicilerimiz açısından söyleyeyim. İtikaf diye bir kavram vardır. İtikaf, Ramazan aylarında insanlar itikafa girerler. Yani bir camiye girerler. Camide işte ibadetle geçirirler. Ramazan ayını ibadetle geçirirler. Yani zorunlu ihtiyaçları dışında dışarıya çıkmazlar. Camide yaşarlar. Yani bir gösteri değil, bir toplumsal eylem değil filan. Yani en böyle pasif bir şey bu, davranış ve bir ibadet sonuçta. İsrail polisi Mescid-i Aksa'yı bastı, itikaftakileri döverek, işte plastik mermiler kullanarak çıkardı, tutukladı, büyük bir şiddet kullandı filan. Şimdi bunun çok bariz bir şekilde bir amacı vardı. Yani bütün bir Filistin'i kışkırtmak, o da tabii kontrollü bir şekilde o kışkırtma üzerinden de kendi iç kamuoyunu konsolide etmek amaç buydu. Bunu kısmen de başardı. İşte Batı Şeria'da içeride şeyler, karışıklıklar oldu. Fakat hesap etmediği bir başka şey oldu. O da tabii Suriye'ye yönelik saldırıyla alakalıydı. Yani tam bu olayların, Mescid-i Aksa ile ilgili gerilimin tırmandığı günlerde İsrail rejimi Suriye'de bazı hedefleri bombaladı, füzelerle evet. vurdu. Orada da iki tane İranlı askeri danışman hayatını kaybetti. Ve ardından da İranlılar bunun intikamının alınacağını söylediler. Bu dünkü olaydan bir gün önce, dünkü işte bu Lübnan'dan atılan füzelerden bir gün önce Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın ve İslami Cihad'ın liderleri İsmail Haniye olsun, Ziyad Nahale olsun Lübnan'a gittiler. Lübnan'da hem İranlı hem de Hizbullah yetkilileriyle Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrullah'la görüştüler ve peşinden de hemen bu Lübnan'dan füze saldırıları geldi. Şimdi Lübnan'dan 34 tane Katyuşa füzesi atıldı. Bu İsraillerin kendisinin de İsraillerin de söylediği şuydu. Bunu işte Hizbullah'tan değil bu işte Lübnan'daki Filistinliler tarafından atıldı. Tabii ki yani bu Hizbullah'ın onayı ve bilgisi olmadan öylesi bir şey yapılamaz. Bu çok açıkça şunu gösteriyordu ki yani İsrail tarafı Hizbullah'ı biraz böyle istisna tutarak hani Hizbullah'la savaş seçeneğini ortadan kaldırmak için yok bize Hizbullah saldırmam dolayısıyla biz Hizbullah'a misilleme yapmamız gerekmiyor. Filistinler yaptı. Adını bu şekilde koymak istediler. Fakat daha öncesinde bir şey vardı. Yani birkaç hafta önce Hizbullah Genel Sekreterinin bir açıklaması vardı. Demişti ki onda Lübnan'a ister Lübnanlı olsun ister Lübnanlı olmasın herhangi bir yerinde herhangi bir kişiye bir saldırı olursa buna kesinlikle cevap vereceğiz. Bu şu anlama geliyordu. Yani siz bizi istisna tutarak Filistinlere bahane ederek Lübnan'a bir hareket yaparsanız ve orada bir can kaybı olursa biz de karşılığını buna vereceğiz. Şimdi bu durum İsrail rejimini olağanüstü bir şeye sokmuş oldu. Cendere altına sokmuş oldu. Yani Netanyahu cevap verirse eğer Hizbullah'la savaşı göze almak zorunda kalacak.
Ama verdiler hocam yani sonuç itibariyle Lübnan'dan füze. Aha, evet,
aynen füze şu an ona geleceğim. Cevap vermezse de iç kamuoyunda büyük bir şey baskı altında. Çünkü İsrail'in caydırıcılığı vesaire vesaire. Şimdi öyle bir beklenti yaratıldı ki işte güvenlik kabinesini topladı. İsrail rejiminin savunma bakanı işte Lübnan'da benzersiz hedef listesi hazırladık dedi. İşte biraz önce sizin de Batı basınından naklettiğiniz hatta Gazze'yi işgal senaryoları filan yapıldı. Şimdi bütün bunlar olunca yani benim doğrusu aklıma şu Türk filminde Türk filmindeki bir sahne geldi aklıma. Hani şu tutmayın küçük enişteyi sahnesi. Yani bu İsrail ne yapacak? İsrail o küçük enişteyi tutmadılar ve o da gitti işte Gazze'de de Lübnan'da da tarlaları bombaladı. Boş arazileri bombaladı. Ne Gazze'de ne Lübnan'da tek bir ölü de yok, yaralı da yok. Lübnan'daki zaten Sur'da Reşidiye Filistin mülteci kampı var. Onun yakınlarında bir muz tarım arazileri, muz bahçeleri var. Orayı bombaladı.
Anladım.
Gazze'de de aynı şekilde. Yani adı cevap vermiş oldu. Güya iç kamuoyuna bir cevap vermiş gibi gözükmüş oldu. Ama aslında hiçbir şey de yapamamış oldu.
Evet. Savaştan kaçınıp bir şekilde bütün bu olup bitenleri idare etmek gibi belki özetleyebiliriz hakikaten dediklerinizi. İlginç bir durum. Bir de bütün bunların gerçekleştiği Orta Doğu zemini biraz sanki değişiyor gibi. Hakikaten dikkat çekici. En son haber tabii İran ve Suudi Dışişleri Bakanlarının buluşması sonrası ve gerçekten çok çarpıcı bir bildiri. Yani sadece diplomatik ilişkilerin işte elçilikler ve konsoloslukların açılmasıyla yenilenmesi değil. Ama iki ülkenin kaynaklarını, çok zengin kaynaklarına sahip oldukları ve ekonomik işbirliği için her türlü adımın atılması, vize kolaylıkları şudur budur. Yani gerçekten değişik bir çerçeve var. En son Yemen'de de Umman heyetiyle Husilerle ateşkesi görüşecekleri yolunda haberler yansıdı. Peki Orta Doğu'daki bu çerçeve yani nasıl yorumlamalıyız? Gerçekten bir samimiyeti daha önce de aslında gerçi 7 yıldır pek bir diyalog yoktu ama Çin diplomasisinin bir farkı var galiba, ya da öyle mi, ya da belki de Suudi Arabistan gerçekten yönelimini mi değiştirmeye başladı? Çünkü CIA başkanı da gitmiş ve şoke olduğunu söylemiş atılan adımlar karşısında. Rusya ile ilişkilerde de OPEC artıda da farklı görüyoruz. Gerçek bir değişim, dönüşüm fırsatı sunuyor mu? Ne dersiniz?
Tabii ki, kesinlikle. Yani dünyada şu an yeni bir düzen kuruluyor. Kuruldu demiyorum. Yani kuruluyor. Şu an bir geçiş aşamasını yaşıyoruz. Bir küresel sistem değişiyor. Yani 90'lardan beri var olan o işte tek kutuplu Amerikan egemenliğine dayalı o sulta düzeni yıkılıyor. Yani bitiyor artık. Suudi Arabistan, yani Suudi Arabistan'la İran arasındaki anlaşmayı evet Çin şey yaptı, ama hani bu öyle Çin'in süper kahramanlığıyla olan bir şey değil. Yani bir küresel düzende geçiş oluyor ve bu geçiş döneminde de Çin önemli küresel aktörlerden birisi. Fakat burada işte Suudi Arabistan gibi tarihsel olarak tepeden tırnağa her şeyiyle Amerikan rejimine bağlı olan bir ülke, yani Amerika'yı bırakıyor, Çin'in arabuluculuğuyla ve üstelik de Amerikalılara Batı'ya hiçbir ser verip sır vermeden İran'la oturup anlaşma yapıyorsa, bu bir tercihi gösteriyor. Bu tercih cesaretini nereden alıyor şeyini konuşmamız lazım. Bu cesareti işte bu dediğim geçiş süreci olmasından alıyor. Şimdi geçiş süreci dediğim şu, yani herkes tabii ki şunu söylüyor, herkesin dilinde zaten, çok kutupluluk. Şu an tabii bu geçiş sürecinde olduğumuz için bu çok kutupluluğa mı gider, yoksa bir başka küresel gücün tek kutupluluğuna mı gider, yoksa şu anda hali hazırda olduğu gibi, ben buna bölgesel networklerin oluşturduğu kutuplar demeyi tercih ediyorum. Yani networklerden kastım şu, yani mesela Türkiye örneğini düşünelim. Türkiye bir NATO üyesi ülkedir ama işte Rusya ile olağanüstü ilişkileri var. İşte Şanghay'a girmeye çalışıyor vesaire. Şimdi bunlar daha önceki işte iki kutuplu dünyanın da veya tek kutuplu dünyanın dünya düzeninde de rastlamayacağımız şeylerdi. Aynı şey Suudi Arabistan, tam konumuz olan Suudi Arabistan'a gelelim. Şimdi Suudi Arabistan krallığı Biden'ı ağırladı. Bir müddet önce diğer Amerikan başkanı Trump'ı ağırlamıştı. Muhteşem bir ağırlamaydı ve Trump geldiği zaman İşte bütün bir Arap dünyasını İran'a karşı bir Orta Doğu NATO'sundan bahsediliyordu. İran'a karşı seferber etmekten bahsediyordu. Şimdi evet. Biden geldiği zaman olağanüstü soğuk bir karşılama oldu Riyad'da. Peki ardından yani yaklaşık işte bilmiyorum birkaç ay içerisinde Çin'in devlet başkanı şeye geldi. Olağanüstü muazzam bir karşılama oldu. Yani havadan eskortlarla.
Yaz aylarında Biden ziyaret etti. Temmuz yanlış hatırlamıyorsam. Geçtiğimiz Aralık'tı galiba. Çin lideri ziyaret etti.
Evet. Şimdi bu bir şeyi gösteriyor. Yani Suudi Arabistan geleneksel müttefiki olan Amerika'ya bu böylesine soğuk bir karşılama, ama hiç yani beklemeyeceğiniz bir yeni şeye karşı, Çin'e karşı bu kadar sıcak bir yaklaşım, yani bir dış politika tercihinin göstergesiydi aslında. Bu şu an işte şeyle Çin'le arabuluculuğuyla gerçekleşen İran'la normalleşmeyi de bu çerçevede görmek lazım.
Rusya'nın da herhalde burada payını es geçmemek lazım. OPEC artıdaki tutumdan aslında tabii işaretleri biraz gelmişti galiba.
Tabii ki, ben unuttum onu, çok iyi oldu söylediğiniz. Şimdi mesela Amerikan rejimi Suudi Ukrayna Savaşı başladığında Suudilere baskı yaptı. Petrol fiyatlarını arttırıp üretimini arttırıp fiyatları düşürmek ve böylece Rusya'yı ekonomik açıdan sıkıntıya sokmak için. Suudiler bunu yapmadılar. Yapmadılar. Yani yani Suudiler bütün bu şeye rağmen, bütün bu Avrupa'nın Batı'nın şeyine rağmen, Rusya karşıtı tutumuna rağmen, yani onların Rusya'ya karşı bir askeri olmadılar. Şimdi bunlar ne iki kutuplu dünyada görebileceğimiz bir şeydi, ne de işte 90'lardan beri şu ana kadar tanıklık ettiğimiz tek kutuplu dünyada görebileceğimiz şeylerdi. Şimdi bunun bölgeye inanılmaz faydaları oluyor. Burada tabii Suudilerin de çok büyük ihtiyaçları giderilmiş oluyor. Yani biraz önce değindiğiniz Yemen Savaşı bunlardan en başlıcası.
Evet, bitirmek Suudiler, istiyor galiba değil mi? En son Umman'da görüşmeleri.
Kesinlikle. Evet. Yani mesela Suudiler cumhurbaşkanları işte kendilerinin cumhurbaşkanı olarak tayin ettiği Mansur Hadi'yi görevden aldılar. Hatta bununla ilgili sizinle yine program yapmıştık. Evet. Bir cumhurbaşkanlığı konseyi kurdular. Bugün El Meyadin televizyonu, Lübnan'daki El Meyadin televizyonunun haberine göre Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman Cumhurbaşkanlığı Konseyi'ni topluyor. Yemen Cumhurbaşkanlığı Konseyi'ni, yani kendilerinin kurduğu konseyi topluyor. Hı hı. Ve Sana hükümetiyle yapılacak barışın detaylarını onlara açıklıyor. Ve şimdi programda siz de naklettiniz zaten. Ummanlı ve Suudilerden oluşan bir heyetin önümüzdeki hafta, bunu da Reuters bildiriyor, önümüzdeki hafta şeye gideceği, Sana'ya gideceği söyleniyor. Şimdi bakın, bu Sana hükümeti Suudilerin 2015'te bir hafta içerisinde dümdüz edecekleri, işte Mansur Hadi'yi getirip Sana da Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtacakları bir hükümetti. Terörist diyorlardı, İran'ın İşte bilmem vekalet gücü diyorlardı vesaire vesaire. Şu an Suudiler bir heyetle Sana hükümetinin ayağına gidiyor ve barış şartlarını oluşturuyor. Yani bunlar çok muazzam gelişmeler. Suudiler Şam'la ilişkilerini normalleştiriyor.
Evet, onu soracaktım. Bunun Suriye ayağı tabii, Moskova'da, Türkiye burada tabii asıl Batı politikalarını izleyen ve hemen her konuda geri adım attı Ankara, ama Suriye'de öyle atamayacak bir noktaya belki götürüldüğü için iş, o iş biraz zorlanıyor, ama Suudi Arabistan yerinde durmuyor. Gerçekten çok dikkat çekici. Suriye ayağı da bana, Esad özellikle gerçekten beklendiği gibi Arap Birliği zirvesine çağrılırsa denklem tamamen tersine dönmüş olacak. Olasılık var mı sizce, görüyor musunuz?
Ya tabii ki kesinlikle olacak ve ben bu kadar kesinlikle lafını çok kullanmam, hiç kullanmam.
Evet,
ama
evet.
Hep olabilir filan derim, ama yani şu gidiş itibariyle söylüyorum. Hatta sizinle işte bu konuyla ilgili yaptığımız bir son programda ben şey demiştim, yani bunun Lübnan'a yansıması, eğer Lübnan'da Süleyman Francı'ya da cumhurbaşkanı seçilirse yani bu inanılmaz bir şey olacak, bunun son durağı o olacak. Yani ben doğrusu bunu bekliyorum, Lübnan'a da bu işin yansımaları olacak. Suriye'ye, evet, Suriye yeniden Arap Birliği üyeliğine, o sandalyesine geri dönecek, çünkü artık Katar'ın dışında Körfez'de de Arap dünyasında da Suriye'ye karşı bir rezerv kalmadı. Yani düşünün, Birleşik Arap Emirlikleri Amerikan rejiminin bu kadar baskısına rağmen kaç sene önce Suriye ile ilişkilerini normalleştirdi. Hatta bu deprem sırasında da, yani Irak'ta Haçlı Şabi'den sonra en büyük yardımı şeyler yaptılar. Birleşik Arap Emirlikleri yaptı.
Evet.
Yani bütün Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, hadi Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçelim, ama özellikle Suudi Arabistan, Suriye'deki bu vekalet savaşına, 10 yıl süren bu vekalet savaşına bir dönem basbaya liderlik etti. Bender bin Sultan, Suudi İstihbarat Şefi, Suriye Dostları Grubu denilen şeyin komutanlığını yapıyordu tabii. Yani biz nerelerden gelmiş bulunuyoruz.
Hakikaten çok dikkat çekici. Evet, bakalım, gerçekten önemli bu bölgedeki, yani insan tabii burada çok büyük bir olay da beklemeden edemiyor. Amerikalıların çünkü izlediği bir resim oluştu. CIA başkanının yani
Wall Street Journal ve
yansıyan doğruysa, tabii buyurun.
Şunu söyleyeyim, yani Amerikan rejiminin pozisyonu şu an biraz önce konuştuğumuz İsrail rejiminden çok farklı değil. Yani İsrail rejimi o dünyanın dördüncü büyük ülkesi, ordusu bilmem ne filan. İşte yani görüyorsunuz, yani Lübnan'la Gazze'ye şey edememek için güya bir cevap verilmiş olmak, ama aslında hiçbir şey yapamayan bir rejim durumunda. Amerikan rejimi de bundan çok farklı değil. Biraz önce Trump'ın bir açıklamasını okudum. Doların diyor küresel hakimiyeti gidiyor, kaybediyoruz doları. Bu çok doğru. Yani düne kadar, yani işte İran, bilmem Libya, şunu dolarla değil de ticaretimizi, dış ticaretimizi başka bir şeylerle yapalım dediği için kıyametler kopuyordu. Neler oluyordu, o ülkelerin başına neler geliyordu. Şimdi BRICS ülkeleri bunu yapıyor. İşte Suudi Arabistan, Çin'le ve İran, Rusya, bunlar artık şeyle petrol ticaretlerini artık dolar olmaktan mübadele
ya da azaltmak diyelim
çıkarıyorlar.
Evet, azaltıyorlar diyebiliriz. Evet,
evet yani bunlar,
öyle bir eğilim var gerçekten. Tamamen sona ermesi söz konusu olur mu bilmiyorum ama öyle bir eğilim olduğunu ben de demin aktardım. Malezya'ydı, Çin'di, Hindistan'dı. Tabii. Gerçekten hepsinde büyük bir kıpırdanma olduğunu tespit işte, etmek somut olarak.
Amerikan rejiminin bu şey hegemonyası işte dolar hegemonyasından kaynaklanıyor. Yani dolayısıyla evet, bunu kaybeden bir Amerikan rejimi, daha önceki programda da konuştuk bunu. Yani Amerika artık tek kutuplu dünyanın işte lideri falan değil. Amerika büyük devletlerden bir devlet. Bu kadar. Bu kadar. Yani.
Evet. Peki. Göreceğiz bakalım. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Hakikaten enteresan ediyorum. Zamanlardan geçiyoruz. Çok teşekkürler.
Sağ ol.
Evet, haftayı Aptekin Dursunoğlu ile kapattık. Gerçekten Orta Doğu'da yani klişe tabir, fay hatları falan dış politikada biz çok kullanırız bir şey olduğu zaman, ama bu sefer gerçekten fay hatlarında ciddi ciddi somut bir biçimde bir takım oynamalar var. Tabii birilerinin bunu sabote etme riski de baki, bunu da herhalde not etmek lazım. İkinci not edeceğimiz, bütün bu hareketliliğin aslında Rusya Federasyonu'nun burasına gelip harekete geçmesiyle de çok yakından ilişkisi olduğunu da tespit etmek belki lazım. Haftaya pazartesi dünyadan haberlerle yine Eksen'de görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.
Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.